Ayrım 31. Pekin'den gelen adam. Henning Mankell. Sayfa 360. Chen Wuya'nın ölüm cezasının onaylandığı haberi Pekin'in politik çevrelerinde hızla yayıldı. Hongxiu haberi ceza kesinleştikten birkaç saat sonra duydu. Fransız konsolosluğunun verdiği davette Chen Wuya'yla tanışmış ve daha ilk bakışta ondan hoşlanmadığına karar vermişti. İçgüdüleri adamın açgözlü ve yozlaşmış biri olduğunu söylüyordu. Ama Chen Wuya'nın kardeşi Ya Ru'nun yakın arkadaşıydı. Ya Ru'nun Chen'le arasına mesafe koyacağı ve bir zamanlar yakın arkadaş olduklarını reddedeceği açıktı. Ama Hongxiu gerçeklerin farklı olduğunu biliyordu. Hongxiu pek çok kişinin ölümünü izlemişti. Kellelerin uçurulmasına, idamlara, kurşuna dizilmelere şahit olmuştu. Devleti dolandırma suçuyla idam edilmek hayal edilebilecek en küçük düşürücü ölümdü. Tarih sayfalarına ensesinden vurularak geçmeyi kim isterdi? Bunun düşüncesi bile ürperticiydi. Hongxiu ölüm cezasına karşı değildi. Onun devletin kendini savunmakta kullandığı gerekli bir silah olduğunu düşünüyor ve vatana ihanet edip içinde yaşadıkları toplumu zedeleyen kişilerin yaşama haklarının ellerinden alınmasında bir sakınca görmüyordu. Yine de ölmeden önce Chen'i ziyaret etmeye karar verdi. Valiyi tanıyor, bu yüzden mahkumu görmek için bir şansı olacağına inanıyordu. Araba hapishanenin kapısına yanaştı. Hongxiu kapıyı açmadan önce arabanın karartılmış camından kapının önünü inceledi. Etraf gazeteci veya fotoğrafçı olduğunu varsaydığı insanlarla doluydu. Arabadan indi ve hızlı adımlarla yüksek duvardaki kapıya ilerledi. Gardiyanlardan biri kapıyı açıp kadını içeri aldı. Yaklaşık yarım saat sonra başka bir gardiyan tarafından labirenti andıran koridorlardan geçirildi ve ofisi en üst katta yer alan müdür Hani'nin yanına götürüldü. Adamı yıllardır görmemişti ve ne kadar yaşlandığını görmek onu şaşırttı. "Hani'n," dedi kollarını öne uzatarak, "uzun yıllar oldu." Adam Hongxiu'nun ellerini tutup nazikçe sıktı. "Hongxiu, senin de saçlarında birkaç gri tel olduğunu görüyorum. Son karşılaştığımız zamanı hatırlıyor musun?"
"Deng'in sanayileşme nutkunu dinlemek için toplanmıştık."
"Zaman ne çabuk akıp gidiyor."
"Yaşlandıkça daha da hızlı akıyor. Ölümün büyük bir hızla yaklaştığını hissediyorum. O kadar hızlı ki belki de geldiğini fark etmeyeceğiz."
"Pimi çekilmiş bir el bombası gibi mi?"
Hongxiu ellerini çekti. "Tüfekten atılan kurşun gibi. Buraya Chen Wuya'yla konuşmak için geldim."
Hani'n şaşırmış görünmüyordu. Masanın iki tarafına geçtiler. Hani'n bir sigara yaktı. Hongxiu doğrudan konuya girdi. Chen'i görmek ve dağlaşmak, onun için yapabileceği bir şey olup olmadığını sormak istiyordu.
"Ne garip," dedi Hani'n. "Chen kardeşini tanıyor. Ya Ru'ya affedilmesini sağlamaya çalışması için yalvardı.
Ama Ya Ru, Chen'le konuşmayı reddetti ve ölüm cezasının yerinde olduğunu söyledi.
Derken sen ortaya çıktın. Ya Ru'nun ablası."
"Ölüm cezasına çarptırılan bir adamın bile son kelimelerinin duyulmasına ve son bir iyilik istemeye hakkı vardır."
"Seni görmeyi kabul ederse, onu görmene izin vermek konusunda emir aldım."
"İstiyor mu?"
"Bilmiyorum. Şu anda hapishane doktoru hücresinde onunla konuşuyor."
Hongxiu başını salladı ve bu konuyu konuşmak istemediğini belli etmek için Hani'ne sırtını döndü. Yarım saat sonra Hani'n dışarı çağrıldı ve geri geldiğinde Hongxiu'ya Chen'in onunla görüşeceğini haber verdi. Chen en uzak hücrede tutuluyordu. Normalde siyah ve gür olan saçları kazınmıştı. Mavi hapishane üniforması giymişti. Pantolonu bir beden büyük, ceketi bir beden küçüktü. Hani'n geri çekildi ve gardiyanı hücrenin kapısını açmasını emretti. Hongxiu içeri girdiğinde küçük odaya sinmiş olan öfkeyi ve korkuyu hemen hissetti. Chen onun kolunu yakalayıp yere diz çöktü.
"Ölmek istemiyorum," diye fısıldadı.
Hongxiu adamın kalkıp battaniyenin serili olduğu yatağa oturmasına yardım etti. Bir tabure çekip karşısına oturdu.
"Güçlü olmalısın," dedi. "İnsanlar saygınlığını koruyarak ölüme gittiğini hatırlayacaktır. Ailene bu kadarını borçlusun. ama seni kimse kurtaramaz, ne ben ne de bir başkası. Chen gözlerini kocaman açıp ona baktı. Ben herkes ne yapıyorsa onu yaptım.
Herkes değil ama haklısın, pek çok kişi bu suçu işliyor. Yaptıklarının sorumluluğunu kabullenmeli ve yalan söyleyerek kendini daha da küçük düşürmemelisin.
Ölmesi gereken neden ben oldum?
Herhangi biri de olabilirdi ama sen seçildin. Düzeltilemez hatalar yapan herkes bir gün bu sonla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Chen titreyen ellerine bakıp başını iki yana salladı.
Kimse benimle görüşmek istemiyor. Ölecek olmam yetmezmiş gibi bir de dünyada yapayalnız kaldım. Ailem bile gelip benimle konuşmuyor. Sanki çoktan öldüm.
Ya ruh da gelmemiş.
Ne demek istediğini anlamıyorum.
Ya ruh yüzünden buradayım.
Ona yardım edemem.
Beni yanlış anladın. Ya ruhun yardıma ihtiyacı yok. Kimsenin dikkatini çekmemeye çalışıyor ve seninle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. Ne yazık ki kaderinde herkesin senin hakkında kötü konuşması varmış. Ya ruh da istisna değil.
Söylediklerin doğru mu?
Sana gerçekleri söylüyorum. Senin için yapabileceğim tek bir şey var. Yaru'yla ne gibi işler yaptığınızı anlatırsan intikamını almana yardım edebilirim.
Ama o senin kardeşin.
Aramızdaki kardeşlik bağı uzun zaman önce koptu. Yaru ülkemiz için tehlikeli. Çin toplumunun temelinde bireylerin dürüstlüğü yatar. Vatandaşlar dürüst olmadıkları, düzgün davranmadıkları sürece sosyalizm doğru çalışıp gelişemez. Sen ve ya ruh gibiler sadece kendinizi değil, bütün toplumu yozlaştırıyorsunuz.
Chen sonunda Hong Xiu'nun ziyaretinin amacını anladı. Böylesi adama yeniden güç verdi ve bir an için bile olsa içini saran korkulardan kurtuldu. Hong Xiu, Çin'in her an donup kalabileceğini ve ölüm korkusuna teslim olabileceğini biliyordu. O zaman başka hiçbir soruya yanıt veremezdi. Bu yüzden adamı zorladı ve polis sorgularında olduğu gibi baskı altında tuttu.
Bir hücreye kapatılmış ölümü bekliyorsun. Yaru ise Ejder Dağı dediği gökdelenin tepesindeki ofisinde keyif çatıyor. Sence bu adil mi?
Benim yerimde o da olabilirdi.
Kardeşim hakkında pek çok dedikodu var ama Yaru zekidir. Geride bıraktığı izleri silmesini iyi bilir.
Chen Hong Xiu'ya doğru eğilip kulağına fısıldadı.
Paranın izini sür. O iz beni nereye götürecek?
Kalesini inşa etmesi için ona borç veren insanlara, ihtiyaç duyduğu milyonları nereden bulduğunu sanıyorsun?
Yaptığı yatırımlardan.
Batılı çocukların banyo yaparken oynamaları için plastik ördek üreten yıkık dökük fabrikalardan mı? Arka sokaklardaki ayakkabı ve tişört üreten dikiş atölyelerinden mi? Kiremit fabrikalarından bile o kadar para kazanılmaz.
Hong Xiu kaşlarını çattı. Ya Ruh'un kiremit fabrikalarıyla bir bağlantısı mı var? Oralarda insanlara köle muamelesi yapıldığını daha yeni duyduk. Yeterince sıkı çalışmazlarsa yakılıyorlarmış.
Neler olacağı Ya Ruh'a önceden haber veriliyor. Büyük polis baskınları başlamadan önce bütün bağlantılarını kopardı. Onun en güçlü yanı bu. Her zaman neler olacağını önceden haber alıyor. Her yerde casusları var.
Chen aniden karnını tutup yere yığıldı. Sanki vücuduna şiddetli bir ağrı saplanmıştı. Adamın yüzündeki acı dolu ifadeyi gören Hong Xiu bir an için ona acıdı. Daha 59 yaşındaydı. Çok iyi bir kariyer yapmıştı ve şimdi her şeyini kaybedecekti. Parasını, rahat hayatını, yoksulluktan çıkıp kendisi ve ailesi için inşa ettiği vahayı.
Chen tutuklanıp mahkemeye çıkarıldığında gazeteler adamın kızlarının giysi almak için nasıl sürekli Tokyo ve Los Angeles gibi şehirlere uçtuğunu yazmıştı. Hong Xiu İçişleri Bakanlığı tarafından bulunduğuna emin olduğu manşeti çok iyi hatırlıyordu. Domuz çiftçilerinden çaldıkları paralarla giysi aldılar. O başlık sürekli dönüp durmuştu. Editöre yazılan hiç şüphesiz aslında gazete mensuplarının kendilerinin yazdığı ve politbürodakiler tarafından kontrol edilen mektuplar kısmen Chen'in mahkemeden çıkan kararın sorumlusuydu. Mektuplarda Chen'in vücudunun küçük parçalara ayrılarak domuzlara yedirilmesi önerilmişti. Chen'i gerçekten cezalandırmanın tek yolu onu domuz yemi yapmaktı.
Seni kurtaramam dedi Hong Xiu yeniden, ama diğerlerini de yanında götürmen için sana yardım edebilirim. 30 dakika görüşmemize izin verildi. Zaman dolmak üzere. Paranın izini sürmemi söylemiştim.
Ona bazen altın el diyorlar.
Bunun anlamı ne?
Açıkça ortada olan şeyden başka ne anlama geliyor olabilir? Kara parayı aklıyor ve Çin'den çıkarıyor. Sonra da vergi memurlarının varlığını bile bilmedikleri hesaplara aktarıyor. Yaptığı bütün işlemlerden %15 komisyon alıyor. Sadece Pekin'e akan paraları aklamakla kalmıyor. Her şeyde parmağı var. 2 yıl sonraki olimpiyat oyunları için inşa edilen evlerde ve tesislerde bile.
Söylediklerini ispatlamanın yolu var mı?
Bu işte 2 ele ihtiyaç vardır dedi Chen. 1 el alır, ama onun alabilmesi için vermeye hazır başka bir elin olması gerekir. Ölüm cezasına ne sıklıkla çarptırılırlar. Diğer elden bahsediyorum. Öne geçmek için para vermeye hazır olanlardan. Neredeyse hiçbir zaman. Neden alanlar verenlerden daha büyük suçlular olarak görülür? Bu yüzden paranın kaynağını bulmalısın. İnşaat anlaşmalarına bakan Chen ve Lu ile işe başla. Korkaktırlar ve kendilerini korumak için konuşacaklarına eminim. Anlatacak harika hikayeleri vardır.
Chen suskunlaştı. Hong Xiu Pekin'in merkezindeki eski mahalleyi olduğu gibi korumak isteyenler ile olimpiyat oyunları için binaları yıkıp yer açmayı umanlar arasındaki tartışmaların gazete manşetlerine düşüşünü hatırladı. Kendisi Pekin'in olduğu gibi korunmasını savunanlardandı ve duygusal davrandığını iddia edenlere öfkeyle karşı çıkardı. Yeni binaların inşa edilmesine ve eskilerin elden geçirilmesine karşı değildi. Ama olimpiyat oyunları gibi geçici etkinlikler için şehrin dokusuyla oynanmamalıydı. Hong Xiu sorduğu soruların çene kaderi olan idamı neredeyse tamamen unutturduğunu fark etti. Adam yeniden konuşmaya başladı.
Ya ruh kindar biri, kendisine yapılan haksızlıkları ne kadar küçük olurlarsa olsunlar asla unutmadığı söylenir. Ayrıca bana ailesinin onuruna çok önem verdiği söylendi. Seni bir hain olarak görmemesi için dua et. Aile onurunu zedeleyenleri hoş gördüğünü sanmıyorum.
Chen gözlerini kısıp Hong Xiu'ya baktı. Yoluna çıkan herkesi öldürecektir, buna eminim. Özellikle onunla alay edenlere acımayacaktır. Gerektiği zaman çağırdığı adamları var. Taşların altından çıkıyor, yapmaları gerekeni yapıyor ve geldikleri gibi çabucak ortadan kayboluyorlar. Adamlarından birini geçenlerde Amerika'ya yolladığını duydum. Dedikodulara göre adam Pekin'e döndüğünde arkada bir sürü ceset bırakmış. Aynı adamın Avrupa'ya da gittiği söyleniyor.
Amerika mı, Avrupa mı?
Dedikodular böyle.
Bu dedikodularda gerçek payı var mı?
Dedikodularda her zaman gerçek payı vardır. Yalanları ve abartıları çıkarmayı becerirsen, geriye gerçek neyse o kalır. Sen de onu aramalısın.
Tüm bunları nereden biliyorsun?
Gücünü sağduyu ve bilgi akışıyla desteklemeyen bir insanın pozisyonunu koruması imkansızdır.
Söylediklerinin sana bir yararı olmadı.
Chen bir şey söylemedi. Hong Xiu adamın anlattıklarını düşündü. Duydukları onu şaşırtmıştı. Ayrıca İsveçli yargıcın söylediklerini düşündü. Hong Xiu, Birgitta Rossi'nin gösterdiği fotoğraftaki adamı tanımıştı. Görüntü bulanık bile olsa resimdekinin kardeşinin adamlarından Liu Xin olduğuna şüphe yoktu. Birgitta Rossi'nin anlattıkları ile Chen'in anlattıkları arasında bir bağ var mıydı? Olabilir miydi? Hapishane müdürü koridorda belirdi. Zaman dolmuştu. Chen'in yüzü aniden bembeyaz oldu ve Hong Xiu'yu kolundan yakaladı.
''Beni bırakma'' dedi. ''Ölürken yalnız olmak istemiyorum.''
Hong Xiu kendini adamın ellerinden kurtardı. Chen çığlık atmaya başladı. Hong Xiu sanki dehşete düşmüş bir çocukla karşı karşıyaydı. Gardiyan adamı yere ittirdi. Hong Xiu hücreden çıkıp hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Ama Chen'in çaresiz çığlıkları peşini bırakmadı. Han Yi'nin ofisine dönene dek kulaklarında yankılandılar. O zaman kararını verdi. Son anlarında Chen'i yalnız bırakmayacaktı. Hong Xiu sabah 7'den hemen önce infazlara ayrılan araziye vardı.
Duyduğu kadarıyla burası Tiananmen Meydanı'ndaki katliamı gerçekleştirmeden önce ordunun tatbikat yaptığı yerde. Bugünse 9 kişinin infazı gerçekleşecekti. Ağlayan ve soğuktan titreşen akrabaların arasından geçen Hong Xiu bariyerin arkasındaki yerini aldı. Genç askerler ellerinde tüfekleriyle nöbet tutuyordu. Hong Xiu en yakınındaki genç adama baktı. 19'undan büyük olamazdı. Oğlanın ne düşündüğünü hayal bile edemiyordu. Neredeyse kendi oğluyla aynı yaştaydı. Arkası kapalı bir kamyon büyük bir gürültüyle alana girdi. 9 mahkum sabırsız askerlerce kamyondan indirildi. Bu tür durumlarda her şeyin çok hızlı gelişmesi Hong Xiu'yu her zaman şaşırtırdı. Soğuk ıslak arazide ölmenin hiçbir saygın tarafı yoktu. Kamyonun arkasından aşağı ittirilen çenin yere düştüğünü gördü. Adamın dudaklarından herhangi bir şey dökülmese de gözlerinden yaşlar akıyordu. Kadınlardan biri hüngür hüngür ağlıyordu. Önünde duran asker kadına kendini toplamasını emretti. Ama subaylardan biri yanına gidip tabancasının kabzasıyla suratına vurana dek kadıncağız ağlamayı sürdürdü. Sonra sustu ve askerler tarafından yerine götürüldü. Mahkumların hepsi sıraya dizilince dizlerinin üstüne çökmeye zorlandılar. Her mahkumun arkasında eli tüfekli bir asker vardı. Namlular kafalarının en fazla 20 santim gerisindeydi. Her şey bir anda oldu. Subay emri verdi, ateş edildi ve mahkumlar öne devrildi. Yüzleri çamura gömüldü. Subay hepsine teker teker birer kurşun daha sıkarken Hong Xiu başını çevirdi. Artık seyretmesine gerek yoktu. Ölenlerin akrabalarından tek tek sıkılan ikişer kurşunun parası alındı. Akrabalarının öldürülüşünün maliyetini karşılamak zorundaydılar. Hong Xiu sonraki birkaç gün Chen'in anlattıklarını değerlendirdi. Yaru'nun kindardığı zihninde yankılandı. Geçmişte kardeşinin şiddete başvurmaktan kaçınmadığını biliyordu. Zalimdi, sadist bile denebilirdi. Bazen kardeşinin içten içe bir psikopat olduğunu düşünürdü. Artık ölmüş olan Chen sayesinde kardeşim dediği o adamın gerçekte kim olduğunu öğrenme şansına kavuşmuştu. Gün bugündü, hayatını yolsuzluklarla mücadeleye adamış savcılardan biriyle görüşmeye gidecekti. Tereddüt etmedi, Chen'in doğruyu söylediğini biliyordu. Hong Xiu 3 gün sonra akşamın ilerleyen saatlerinde Pekin yakınlarındaki askeri havaalanına gitti. Air China'nın en büyük yolcu uçaklarından 2 tanesi Zimbabwe'ye gidecek olan 400 kişilik heyeti bekliyordu. Hong Xiu'nun rolü Zimbabwe ve Çin gizli servislerinin işbirliği yapmasını sağlamaktı. Çinliler deneyimlerini paylaşacak ve kullandıkları tekniklere Afrikalı meslektaşlarını öğretecekti. Yolcuların en seçkinlerinden olduğu için koltukların daha geniş ve daha rahat olduğu ön tarafa oturtuldu. Yemek servisi yapılıp ışıklar kısıldıktan hemen sonra Hong Xiu derin bir uykuya daldı. Yanındaki boş koltuğa birinin oturmasıyla uyandı. Gözlerini açtığında Yaru'nun gülümseyen yüzü ona bakıyordu. ''Şaşırdın mı ablacığım? Adımı listede görmemişsindir. Çünkü herkesin adını yazmamışlar. Bense elbette senin bu seyahate katılacağını biliyordum.''
''Böyle bir fırsatın elinden kaçıp gitmesine izin vermeyeceğini bilmeliydim.''
''Afrika dünyamızın bir parçası. Batılı güçler kıtayı yavaş yavaş terk ettiklerine göre Çin'in bu kıtayı kanatlarının altına almasının zamanı geldi. Büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum.''
Bense Çin'in prensiplerinden her geçen gün biraz daha uzaklaştığını görüyorum.
Yaru savunmaya geçercesine ellerini kaldırdı. Şimdi olmaz, gecenin bir vakti tartışmayalım. Altımızda bütün dünya derin bir uykuya dalmış durumda. Belki şimdi Vietnam'ın üstünden uçuyoruzdur, belki daha da ilerlemişizdir. Bu tartışmaları başka bir zamana bırakalım. Biraz uyu, sormak istediğin sorular şimdilik bekleyebilir. ''Yoksa şikayetlerin mi demeliydim?''
Yaru ayağa kalkıp koridoru geçti ve üst kata uzanan merdivenleri çıktı. Yeri uçağın en önünde, kokpitin hemen arkasındaydı.
Hong Xiu gözlerini kapadı. Bunun olması kaçınılmazdı diye düşündü. ''Aramızdaki farkların görmezden gelinemeyeceği noktaya yaklaşıyoruz. Nasıl Komünist Parti'deki çatlakları görmezden gelmemiz mümkün değilse, aramızdaki uçurumları da görmezden gelemeyiz. Sonunda uyumayı başardı. İyi bir uyku çekmezse asla kardeşini alt etmeyi beceremezdi. Üst kattaki Yaru ise neredeyse hiç uyumadı. Elinde içkisi oturup durumu değerlendirdi. Ablası Hong Shiyu'ya olan nefretinin boyutlarının ciddiyetini kavramıştı. Ondan kurtulması gerekecekti. Kadın artık adamın taptığı ailenin bir parçası değildi. Karışmaması gereken şeylere burnunu sokuyordu. Bağlantıları sayesinde Hong Shiyu'nun daha bir gün önce yolsuzluk davalarına bakan savcıyı ziyaret ettiğini öğrenmişti. Sohbetlerinin konusunun kendisi olduğundan en ufak bir şüphesi dahi yoktu. Dahası arkadaşı Chen Bing, Hong Shiyu'nun Pekin'i ziyarete gelen İsveçli kadın yargıçla ilgilendiğini haber vermişti. Yaru Afrika'dan döndüğünde polis müdürlüğüne uğrayıp Chen Bing'le konuşacaktı. Kendi kendine ablasının bu savaşı daha başlamadan kaybettiğini söyledi. Yaru ablasına karşı ne kadar zalim olabileceğini keşfettiğinde şaşırdı. Ama hiçbir şeyin kendisine engel olmasına izin veremeyeceği bir noktaya gelmişti. Aynı uçakta uçan sevgili ablasının bile. Yaru yatağa dönüşebilen koltuğunu rahat bir pozisyona aldı. Kısa süre sonra o da uykuya daldı. Altlarında Hint Okyanusu göz alabildiğine uzanıyor ve çok uzakta, hayal meyal Afrika'nın hala karanlığa gömülü olan kıyıları görünüyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 372.